Podcast dinle.
Analizle karşınızdayız. Yine iç piyasalardaki fiyatlamaları, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri hepsini konuşacağız programımızın içerisinde ve yine şirketlerden gelişmeler ve hisse performanslarını da anlatacağız sizler için. Şimdi önce taç ekrana gidelim ve bugün özellikle Borsa İstanbul'daki fiyatlamalarda hangi hareketler öne çıktı, hangi hisseleri en çok konuştuk, hepsini grafikler eşliğinde bakalım. BIST endeksi aslında yatay ve yönsüz seyrine devam ediyor. Dünkü düşüşten sonra bugünkü yükseliş dikkati çekti diyebiliriz ama hacimsiz ve yine yabancı ilgisinin zayıf olduğu fiyatlamalar devam ediyor. %0.58'lik prim 1390 puanda ve gün içi fiyatlamalara baktığımızda en düşük 1382, en yüksek 1392 seviyeleri test edildi diyebiliriz. Bankalar tarafı aslında da birkaç gündür daha önde, sınayiden daha iyi bir performansı var. Bugün de %0.97'lik yükseliş, 1234 puanda gördük. Bankacılık endeksini, sınayi tarafta ise %0.47'lik prim ve 2473 puanlık bir kapanış. Tabii az önce de bahsettiğim gibi banka hisseleri daha iyi bir performans gösteriyor. Özellikle bugün Garanti ve Yapı Kredi'deki alımlar dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda Halkbank hissesindeki yükseliş dikkat çekmişti. Ama sınayi endeks içindeki hisseler son dönemde başta otomotiv ve demir çelik olmak üzere biraz daha yatay ve aşağı yönlü hareketler ön planda diye özetlemek mümkün. Bu hafta BIST 100 içinde 3 işlem gününde en çok prim yapan ilk 5'e baktığımızda Konya Çimento, Odaş Elektrik, Torunlar GYO, Kervan Gıda ve BIST 100 kapsamına alınan Galatasaray hissesini görüyoruz. 3 işlem gününde BIST 100 %1 yükseldi. Bu süre zarfında Konya Çimento'da %13'e yakın prim gördük. Enerji sektöründe Odaş öne çıktı. 3 işlem gününde %10'un üzerinde yükseldi. Torunlar GYO %8.7 prim yaptı. Kervan Gıda ki bir süredir pay geri alımı yapıyor. Bugün de birazdan bahsedeceğim. Bugün de pay geri alımı yaptı şirket ve hafta başından beri %8 değer kazandı ve yine BIST 100'e dahil edilen Galatasaray hissesinde de %7.3'lük yükseliş gördük. Peki en çok düşenler hangileri 3 işlem gününde? Şimdi pazartesiden çarşambaya BIST 100 %1 prim yaptı ama düşenler de var. Ve şu ana kadar bu hafta en çok Bera Holding, Nuh Çimento, İş Yatırım Menkul Değerler, Global Yatırım Holding ve Otomotiv Yan Sanayi'nden Jant Sanayi. En çok bu hisseler düştü. Bera tarafında %4.5'a yakın bir kayıp gördük. Nuh Çimento %4'e yakın düştü. İş Yatırım Menkul Değerler %3.69 kayıp verdi ve Global Yatırım Holding tarafında da %3.34'lük düşüş gördük. Ve özellikle bu yıl volatilitenin yüksek olduğu hisselerden biri Jantsa tarafında da şu ana kadar %3.2'lik kayıp söz konusu oldu. Bakalım yarından sonra bu hisseler kayıplarını toparlayabilecek mi, takip edeceğiz. Bununla birlikte fiyatlamalarla beraber tabii ki Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un açıklamaları da önemliydi. Katılım finans ve sürdürülebilirlik alanında iki yeni endeksle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi kendisi. Şimdi o açıklamaların detaylarını izleyelim.
Borsaya iki yeni endeks daha geliyor. Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi olmak üzere altına dayalı 3 yeni endeks hesaplanmaya başlandı. Borsa İstanbul'un bu endekslere ilave olarak 2 yeni endeks üzerinde çalışmaları devam ediyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2 yeni endekste ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, katılım finansı standartlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden oluşacak katılım endeksini hayata geçireceklerini söyledi. Endeksi karşılaştırma ölçütü olarak kullanacak ürünlerle katılım finansı alanında ürün çeşitliliğini artırmayı planladıklarını belirtti. Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Korkmaz Ergun, bir yandan sürdürülebilirlik endeksini geliştirirken diğer taraftan bu alanda yeni ürün ve hizmetleri de devreye alacağız dedi. Borsa endekslerini Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları örgütü prensiplerine uyumlu hale getireceklerini kaydeden Ergun, bu alanda Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi kriterlerini sağlayacağız diye konuştu.
Şimdi de küresel borsa endekslerinin seyrine bakalım. ABD tarafında şu an yatay pozitif diyebileceğimiz fiyatlamalar var. Vadeli endekslerde S&P 500 %0.3, Dow Jones %0.2, Nasdaq %0.17 primli. Güney Amerika tarafında iki önemli gelişmekte olan ülke borsası. Arjantin ve Brezilya'da ise satışlar var. Arjantin'de Merval %1'e yakın kayıp verdi şu ana kadar. Brezilya'da Bovespa %1.44 aşağıda. Bugün Avrupa tarafında ise yukarı doğru hareketler vardı. DAX endeksi %1'in üzerinde yükselişle günü pozitif noktaladı. 15.692 puanda gördük endeksi. Yine Paris'te CAC 40 endeksi de yükseldi ve Londra'da FTSE 100 endeksinin de %0.7 yükseldiğini izledik. Ama Madrid'de IBEX yatay negatif ve karışık bir seyirle kapanış yaptı. Asya'ya geldiğimizde ise yine karışık fiyatlamalar vardı. Hindistan ve Çin'de Şangay Bileşik Endeksini dışarıda tutacak olursak aslında aşağı yönde hareketlerin ön planda olduğu bir günü geride bıraktı. Asya borsaları ve küresel resmin ortasında BIST 100'ü görüyoruz. %0.58'lik yükseliş, 1390 tabii bir düşüş bir yükseliş. Aslında yatay, kararsız ve yön arayışıyla geçen fiyatlamalar var. Sadece ayrışan hisseler olduğunu söylemek mümkün. İşte Garanti bunlardan biri son günlerde ama endeks genelinde, sektörler genelinde topyekün bir yükseliş ya da düşüşten, yani bir trend hareketinden bahsetmek bu noktada güç. Tabii özellikle son günlerde tahvil piyasalarında da enteresan hareketler oluyor. Uzun vadeli faizlerde düşüş var. Şimdi o düşüş gösteren faizlerden birine, ABD 10 yıllık tarafa bakalım. Bugün son 5 ayın dibine geldi. Şubat'tan beri test edilen en düşük seviyeleri gördük ABD 10 yıllık tahvil faizinde. Şu an %1.32 seviyesinde. Son 1 yıllık grafiğe baktığımızda aslında son günlerdeki düşüş çok daha net biçimde kendisini belli ediyor. Grafik üzerinde de tabii bunu görmek mümkün. Şubat'tan beri en düşük seviyelerde şu anda ABD 10 yıllık tahvil faizi ve aslında gün içinde %1.3'ün altını da test etti. Sonrasında bir miktar yükseliş gördük ama aşağı doğru hareket devam ediyor diyebiliriz ki buradaki aşağı doğru hareketle beraber ABD getiri eğrisinde de yataylaşma var. Şimdi ona bakacağız. Son Fed toplantısının olduğu 15 Haziran tarihiyle bugünkü getiri eğrisini karşılaştıracak olursak kısa vadeli faizlerde bir miktar yükseliş ama daha uzun vadeli tahvillerin faizlerinde ise düşüş görülüyor. Ve aradan geçen yaklaşık 3 haftalık süre zarfında özellikle 10, 20 ve 30 yıllık tahvil faizlerinde önemli geri çekilmeler var. Bu da aslında önemli bir gelişme diyebiliriz. Tabii sadece ABD tarafı değil, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa gibi yine diğer gelişmiş kategorideki ülkelerin uzun vadeli faizleri de düşüyor. Bu son günlerde en dikkat çekici fiyatlama ki az önce de Fed FOMC tutanaklarına takip ettik. Özellikle tutanaklarda enflasyonist baskılar konusunda üyelerin az endişe duyduğu mesajı ön plana çıktı. Yani enflasyonun geçici olduğuna inanıyor Fed ama yine bakıldığında örneğin her ay 40 milyar dolarlık alınan ipotek teminatlı menkul kıymetlerin yani mortgage tabirlerinin hazine kağıtlarından daha hızlı azaltılması, teşviklerdeki ilk azaltımın bu konuda yapılması da tartışılmış. Yani tapering konuşulmuş, bu net biçimde anlaşılıyor ama Fed üyeleri enflasyonist baskılar konusunda çok da endişeli değil. Tutanaklardan çıkan mesajlar bu yönde ve aslında tahvil piyasasında son günlerde gördüğümüz fiyatlama da şu ana kadarki Fed üyelerinin mesajlarını yansıtan bir fiyatlama gösteriyor diyebiliriz. Bakalım uzun vadeli faizlerde düşüş sürecek mi? Tabii ABD 10 yıllık faiz aşağı geliyor. Getiri eğrisi yataylaşıyor ama dolar endeksi tarafında aslında 93'e doğru yaklaşan bir yukarı hareket var ve buradaki yükseliş de dikkat çekmeye başladı. Şu anda 92.6 seviyesinde ve hafta başından beri yukarı gidiyor. Kademe kademe 93'e yaklaştığını görüyoruz. Tabii 93 kritik bir yer olabilir. Orayı aşabilecek mi? Soru işareti burası ve dolar endeksinin 93'ün altında kalıp kalmayacağı elbette hem gelişen ülke para birimleri hem de hisse senedi piyasalarının kaderini belirleyebilir. Bir de VIX endeksine bakalım. Acaba korku endeksi bugün nasıl bir seyir izliyor? Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Gedik Yatırım, yatırım danışmanı Eda Karadağ bizlerle. Eda merhaba, hoş geldin yayına.
Merhabalar Uğur, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Borsa İstanbul tarafında en son konuştuğumuzdan beri aslında hala yön arayışı devam ediyor gibi. Bir düşüş, bir yükseliş, hacimler de zayıf. Tabii bu seyir ne zaman bitebilir? Ne tetikleyici olabilir? Bunları da ve bu senaryoları konuşuyoruz. Bu noktada senin yorumların nasıl olur? Bu yatay ve yönsüz seyir ne zaman, hangi faktörle sence bitebilir?
Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında önceki yayınlarda da ele almıştık. Hala aynı konu başlıklarını konuşuyoruz. Dolayısıyla da Borsa İstanbul üzerinde bir baskı söz konusu ve yukarı yönlü hareketinde zayıf kalıyor. Hacim yine aynı şekilde oldukça düşük. 11 milyar liralık bir işlem hacmi vardı günlük kapanışta. Yani son bir yılın en düşük işlem hacimleriyle karşı karşıyayız. Piyasada genelinde iştah yok. Yani hem içeriye bakıyorum hem dışarıya bakıyorum. Aslında hemen hemen para hareketler var. Yani kararsız seyirler, piyasada iştahın bulunmaması, dolayısıyla belli dirençleri aşılmakta da zorlanmasıyla karşılaşıyoruz. Borsa İstanbul şimdilik yeni bir hikaye arayışı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Çünkü oldukça yatay ve sıkışık seyirler izliyoruz ve diğer taraftan aslında kritik noktalarda da olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle son dönemde Borsa İstanbul için 200 günlük ortalamasının altını çiziyorduk ve bugünkü kapanışını da yine 200 günlüğünün bir miktar altında gerçekleştirmiş oldu. Yani aslında biraz 200 günlük çevresinde tutunma çabası var ama teknik açıdan bu seviyenin üzerinde, yani 1390'ların üzerinde çok güçlü kapanışlar gerçekleştiremiyor. Biraz zayıf kalıyor. Bu nedenle aslında bir süre sanki daha yatay ve sıkışık kalabileceğini ifade ediyoruz. Ama tabii ki bir haber akışı ya da açıklanacak bir veri bile bütün senaryoları değiştirebilir. Şimdi bizim içeriye bakacak olursam zaten biz 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye başladık. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte normalleşmenin etkileri, aşılamanın hızlanması, özellikle Delta varyantını konuştuğumuz bu günlerde aşılama konusundaki performans ve bundan sonraki süreçte vaka sayılarındaki düşüşün devam ediyor olması en azından bizi salgınla alakalı bir tehdit oluşturmayacağını ifade edebilir. İkinci olarak makro tarafta bu hafta enflasyon datasını aldık. Yüksek bir enflasyon vardı ama piyasanın fiyatlamasına bakacak olursam çok ciddi bir yansımasının olmadığını gördük. Biz veriyle beraber ne beklentilerini şekillendirdik? Merkez Bankası'na yönelik faiz indirimini ne zaman gerçekleştirebilir? Yani bu konuda eli rahat mı diye. Ama hem Haziran enflasyonunu gördük, hem Temmuz enflasyonuna yönelik beklentileri de aslında bir nevi güçlendirdik. Yine Temmuz ayında da yüksek bir enflasyonla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Dolayısıyla bu tablo karşısında da Merkez Bankası'nın kısa vadede bir aksiyon alma ihtimalinin olmadığını yorumladı piyasa. Bu da bir miktar bankalar tarafını destekledi aslında, sınırlı da olsa. Dolayısıyla biz bu hafta enflasyon tarafında bu beklentileri konuştuk ve fiyatlar üzerinde bu şekilde yansımalarını hissettik. Diğer taraftan jeopolitik riskler devam ediyor. Hala sonuçta dışarıyla olan ilişkiler, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun, bunlarla ilgili hala netleşen bazı konu başlıkları var, netleşmeyen bazı konu başlıkları var. Dolayısıyla bunlarla ilgili belirsizliğin de sürüyor olması bizim iç piyasayı tabii ki rahatsız ediyor. Şimdi bu tablo karşısında yeni bir hikaye demek, hani biraz daha özellikle makro tarafta beklentileri karşılayan, hedefler doğrultusunda enflasyonda bir düşüşün görülmesi, Merkez Bankası'nın politikasında daha netleşen bir tablo oluşması, bunlar kısa vadede aslında gerçekleşmesi zor ihtimaller. Dolayısıyla biz daha fazla hani içeriden değil de sanki biraz daha dışarıdan kendimizi besleyebiliriz gibi duruyor. Ama dışarıya da baktığım zaman bir Fed belirsizliği var. Bugün bu akşam saatlerinde Fed toplantısı tutanakları açıklandı. Haziran ayı o önemli toplantının tutanaklarını aldık. 2 gün süren toplantının detaylarını takip ettik Uğur. Ve sen de bakmışsın da tutanaklarda aslında karışık bir tablo var. Yani bir tarafta enflasyonda geçici bir yükseliş bekleyen bir komite üyeleri varken, diğer tarafta da aslında varlık alım konusunda özellikle başta mortgage tarafında aslında hızını azaltma yolunda başlanabilir. Sonrasında devlet tahvillerinde bu devam edilebilir şeklinde yorumlar var. Biraz yani sanki komite içerisinde de görüş ayrılıkları olduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla bu karışık tablo karşısında da ben hani fiyatlara bakacak olursam dışarıda ABD borsalarında aslında biraz daha karışık bir seyir olduğu gözlemleniyor. Yani Dow Jones dışında diğer endekslerde de sınırlı alımlar söz konusu. Bir taraftan da tabii S&P'yi takip ediyoruz. Özellikle S&P'de son dönemde yeni zirveler test ediliyor. Yani piyasada iştah az, kararsız seyirler var, FED'e dair belirsizlik var diyoruz ama S&P kanadında da yine de zaman zaman pozitif ayrışmanın olması bence bir miktar önümüzdeki süreçte eğer bu hareketini de korumaya devam ederse bizi biraz daha destekleyebilir. Yani çok ciddi satışların önüne geçilebilir düşüncesindeyim şimdilik kısa vade için konuşacak olursam. Ama piyasada çok fazla tabii ki özellikle kısa vadede biraz daha temkinli yaklaşılması kanaatindeyim. Piyasada iştahın bulunmaması, kararsız seyirlerin olunması ve hala olası bir satış dalgasını içerisinde barındırıyor olması haliyle bizde de yorumları biraz daha çekimsel kılmaya başladı. Bu nedenle şimdilik Borsa İstanbul'da teknik seviye verecek olursam aşağıda 1350 seviyesini, yukarıda da 1415 ve 1430'ları direnç noktaları olarak yatırımcılar takip edebilir. Bu noktaların dışında bir Borsa İstanbul'u görmediğimiz sürece bu aralıkta bir süre daha dalgalanmasını beklenebilir düşüncesindeyim Orhun.
Evet Eda da az önce Borsa İstanbul'daki hacimlerin düşük olduğundan bahsetti. Piyasadaki yönsüz ve kararsız havadan bahsetti. Buna ilişkin bir yorum da Tacirler Menkul Değerler Yurtiçi Piyasalar Yönetmeninden geldi. Soner Aydın yatırımcı ilgisini değerlendirdi Borsa İstanbul'daki. Onun yorumlarını izleyelim.
Ülkeye bir hikaye yaratılmaya çalışılıyor. Bu hikayenin sadece büyümeyle beraber aslında olmayacak. Bunun yanına başka şeyler de eklemek gerekiyor. Bu anlamda borsa tarafına baktığınız zaman şirketlere bakarsak düşüşü yaşarken biz düşüşte 1580'lerden geri çekilirken piyasaya aslında 1580'e giderken 2 milyon yeni yatırımcı geldi. Bu 2 milyon yatırımcı piyasadaki yabancının yerini doldurmaya çalıştı. Burada yabancı satışları devam ediyordu. %64'lerden işte %50'lerin altına gelirken hatta 40'ın altına gelirken yerine yerli yatırımcı doldurmaya çalıştı. 2 milyon hesap açarak bunlara bir şekilde kompanze etmeye çalıştı ama şimdi bakıyorsunuz 1580'lerden geri gelirken bu seviyelere 1380'lere doğru geri gelirken de 150 bin yeni gelen yatırımcının piyasadan biraz uzaklaştığını görüyoruz. Evet. Bu uzaklaşma içerisinde piyasadan uzaklaşıyorlar ama bunun yerine muhakkak bir yabancı yatırımcıyla doldurulması gerekiyor. Yerli bir yere kadar karşılıyor. O yüzden de yeni hikayeler yaratılması gerekiyor. Sadece büyüme değil, büyüme güzel bir hikaye %8 anlamında. Ama sadece onunla değil, onun yanına başka hikayeler de koymamız gerekiyor. Tabii bunlar önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Piyasaya baktığınız zaman şirket değerlemeleri açısından birçok şirketin çok ucuz olduğunu, FK'ların düşük olduğunu görüyoruz. Dünya piyasalar arasında da neredeyse en ucuz borsayız şu anda. O anlamda aslında bu seviyelerden piyasaya girip sabredebilenler biraz daha mutlu olacaklar diye düşünüyorum. Ama tabii burada sabır önemli. Çünkü önümüzdeki süreçte bazı patikalardan geçmemiz gerekiyor. Şimdi Borsa İstanbul'da şirketlere baktığımız zaman özellikle ne tarafta olmamız gerekiyor? Üretim yapan ve ihracat yapan tarafta olmamız gerekiyor. Üretim yapan ve ihracat yapan şirketlerin özellikle bu haritalandırmaya baktığımız zaman, şirket bilançolarına baktığımız zaman eskisi gibi olmadıklarını, daha çok döviz pozisyonlarını hedgeleyebildiklerini görüyoruz. O anlamda bu işi öğrenmeleri çok iyi. Çünkü döviz riski yaşayan bir ülkeyiz. O yüzden de bu şirketler, ihracat yapan şirketler, üretim yapan şirketler bence daha cazip görünüyor. Zaten zaman zaman borsadan da aslında bunları biz bir şekilde haber olarak alabiliyoruz. İşte geçen hafta Koç Holding'in geri alım açıklaması bunlardan örnek olarak daha gelecek olanlar var diye düşünüyorum. Yani şirketler de fiyatların ucuz olduklarını biliyorlar. O anlamda şirketler de bu süreçte kendi hisselerini ucuz gördükleri için de geri alım yapabilirler. Bu tarafta da olabiliriz ama dediğim gibi daha çok ihracat yapan ve üretim yapan şirketler içerisinde olursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Podcast dinle.